Üçüncü ayrım. Başkaları diye adlandırdığı kişileri bulunduğunu sanıyordu. Fakat Servet Yusuf'ların partisinden çok önce Joseph yapılan gelişme hakkında kuşkularını belirlemeye başlamıştı. Benimki gibi güç bir tasarı ya da program içinde doğal olan her şeyi hesaba katmak gerektiğini görmeye başlamıştım. Çürümüşlük dahil. Gerçeklere bağlı kalmam gerekiyordu ve çürümüşlük bu gerçeklerden biriydi. Fakat parti yine de beni şaşırtmıştı. Gitmek istememiştim. Üsteleyen ev olmuştu. Mine'ye bağlılığından ve düş kırıklığına uğrayan bir ev sahibesinin durumunu bildiği için. Partilerden epey zamandır zevk alamıyordum. Dostlarımla tek tek ya da ikişer ikişer görüşmek kadar hiçbir ilişki hoşuma gitmiyordu. Fakat toplu halde onları görmek beni umutsuzlandırıyordu. Ne bekleyeceğinizi önceden biliyordunuz. Fıkraların, şakaların nasıl anlatılacağını biliyordunuz. Gösterilerin kimin tarafından yapılacağını, bu oyunlardan kimin utanç duyacağını, incineceğini ya da memnun kalacağını hepsini önceden biliyordunuz. Stillman'ın ne yapacağını, George Eisen'ın ne yapacağını biliyordunuz. Abt herkesle alaya başlayacak, Mina'nın kocasıyla arasında olaylar çıkacaktı. Arsızlıkların, türlü bozuklukların, gerginliklerin olacağı kesindi. Yine de bütün bunları bile bile gidiyordunuz işte. Peki neden? Çünkü Mina bir parti veriyordu. Çünkü dostlarınız orada olacaktı. Ve onlar da siz orada olacaksınız diye geliyorlardı. Hiç kimsenin ne olursa olsun hayal kırıklığına uğratılmaması gerekiyordu. Aralanan kapıdan içerinin sıcak havası ve gürültüsü üzerimize doğru geldiği anda bu defa olsun partiye gitmemek için daha şiddetle karşı çıkmadığıma pişman olmuştum. Mina girişte holde karşıladı bizi. Dik yakası, ince gümüş biyeli, siyah bir giysi vardı üzerinde. Bacakları çıplaktı, yüksek topuklu kırmızı ayakkabılar giyiyordu. İlk bakışta nedenli içkili olduğu anlaşılmıyordu. Önce kendinden emin, ciddi göründü bize. Yüzü beyaz, alnı kırışıklarla doluydu. Sonra nasıl terlediğini ve bakışlarını bir noktaya toplayamadığını fark ettik. Önce Eva'ya, sonra bana hiçbir şey söylemeden öylece baktı. Ne gibi bir davranış beklememiz gerektiğini bilemiyorduk. Sonra birdenbire insanı şaşkınlığa uğratan bir biçimde ''Gongları çalın, geldiler.'' diye bağırdı. Kim diyecek bir yıl kapıdan başını uzatarak sordu. Joseph ile Eva her zaman en son girirler. Herkes havasına girdikten sonra çevremizde dolaşıp kendi kendimizi nasıl kandırdığımızı izlerler. Benim suçum oldu diye Eva mırıldanacak oldu. Mina'nın ani çıkışıyla ikimiz de biraz duraklamıştık. Öyle kötü üşütmüşüm ki. Şekerim sadece şaka yapmak istedim dedi Mina. Hadi içeri gelin. Bizi oturma odasına doğru geçirdi. İçeride müzik sonuna kadar açılmıştı. Bir yandan konuklar bunu aldırmaksızın konuşup duruyorlardı. Kimsenin müzik dinlediği yoktu ve saatler, günler, haftalar öncesinden en ufak ayrıntılarına kadar tahmin edilebilecek bir sahneydi gözlerimizin önündeki. İsveç stili hafif mobilyalar, kahverengi halı, Chagall ve Gris tabloları, şöminenin üzerinden sarkan asma, çöset punç kabı. Mina epeyce yabancı davet etmişti. Yani iç çevreden olmayıp fakat yine de tanıdık sayılanlar. Bir kez tanıştırıldığım genç bir kadın vardı, örneğin. Onu hafif çıkık yumuşacık dudaklarından tanımıştım. Yine de oldukça güzeldi. Adını yakalayamadım. Mina ile aynı bir odada mı çalışıyordu? Şuradaki tel çerçeveli, gözlüklü, şişko adamla mı evliydi? Kocasıyla da karşılaşmış mıydım? Hiçbir zaman cevabını bilemeyeceğim sorulardı bunlar. Zaten bu gürültülü ve keşmekeş içinde kayıtsız kalmaktan başka yapacak bir şeyim de yoktu. İşte o yabancılarla birlikteydik. İçlerinde Jack Brill gibi zamanla iyice tanıdıklarımız vardı. Diğerleri kendi grupları arasında kalmış, birbirinden ayırt edemediğimiz yabancılar olarak gerektiğinde şu gözlüklü adam ya da şu tiptiz çift gibi hatırlatmalarla söz ettiğimiz kişilerdi. Yavaş yavaş tanıdıklarımız, arkadaşlarımız görünmeye başladı. Abs, George, Hayza, Mirren, Robbie, Stillman. Partinin gözdeleriydi bunlar, dikkatler üzerindeydi. Diğerleri onlara bakanlardı. Dışta kalmanın onları memnun ettiği, eğlendirdiği ya da üzüntü verdiği bilinemezdi. Hatta dışta kalmış olduklarının farkında olup olmadıkları bile bilinemezdi. Parti seyrettikleri ve kendileri çevresinde sürüp gidiyordu. Eğer olup bitenin bilincine varırlarsa en iyi biçimde değerlendirmesini bilirlerdi. Siz de ister istemez katılıyordunuz bu çarka. Odada ilk turunuz bittikten sonra elinizde bir sigara ve bir bardak içkiyle bir kenara çekiliyordunuz. Ya da yer bulabilirseniz oturuyordunuz ve partinin gözdelerini ya da dans edenleri izlemeye koyuluyordunuz. Robbie Stillman'ın kekeme bir genç kızın başına gelen terslikler hakkında defalarca anlattığı öyküyü ya da akvaryumun merdivenlerinde elinde pilli radyosuyla karşılaştığı aylak aylak gezinen bir adamın öyküsünü duyuyordunuz. Bu öyküleri anlattığı için onu daha az sevdiğini söylenemezdi. Kendisinin bile buna katlanmaya zorlandığını hisseder gibiydiniz. İsteksizce başladığını ve gerçekte kimsenin sonunu dinlemeyi istemediği bu öyküleri anlatmak ve bitirmek zorunda kaldığını hissedebiliyordunuz. Onu da suçlayamazdınız. Mine yüksek topukları üzerinde düştü düşecek izlenimini veren dengesiz bir yürüyüşle grupların arasında dolaşıyordu. Sonunda George Heisen'ın önünde durdu. Bir tartışmaya giriştiklerini duyduk. Mina, onun yıllar önce bir sürrealist akımına kapıldığı sıralarda meşhur olan bir şiirini banda okumasını istiyordu. George kendi saygınlığı açısından reddediyordu. Daha doğrusu hafif kızarak bir gülümseyerek reddetmeye çalışıyordu. Olayı bastırmak istiyordu. Herkes kendi başta olmak kaydıyla bıkmıştı zaten. Birkaç kişi onu desteklemek amacıyla yanaştı. Abt sabırsızca George'un şiirini okumak için kendi kendine karar vermesine hak tanınmasının gerektiğini belirtti. Orada bulunanların hepsi de defalarca bu şiiri dinlemiş olduklarına göre ''Herkes dinlemedi'' dedi Mina. ''Ayrıca banda almak istiyorum. Pekala, mantıklı.'' ''Öyle, gerçekten çok mantıklı.'' Abt tartışmaktan vazgeçti. Çünkü bu defa başka bir durum ortaya çıkacaktı. Abt bir zamanlar Mina ile nişanlıydı. Fakat hiçbirimizin bilmediği bir takım nedenlerle Mina birdenbire Harry Servetius ile evlenmeye karar vermişti. Bu nedenle Abt ile Mina arasında kırgın bir takım duyguların karışık bir geçmişi vardı. Abt giderek artan bir utançla aradan çekildi. Mina da üstelemelerine devam etti. Şiir banda alındı. George'un sesi fazla yüksek ve titrek çıkıyordu. Yalnızım ve pişmanlıklar. George bağışlanmasını ister gibi yüzü acı bir gülümsemeyle burkularak çekildi. Sonuç olarak sadece Mina'nın istediği olmuştu. Bandı başa alıp tekrar çaldı. Bu gece bir gariplik var. Ne oldu diye Mirina sordum. O, sanırım Harry. Gilda Hillman ile çalışma odasındalar. Bütün akşam oraya kapandılar. Konuşuyor olmalılar. Joseph ile Eva oturduğu yerden eğilerek bardağını uzattı. Bana biraz daha içki alır mısın? Eva, biraz ağır gitsen iyi olur, diye Jack Brill onu uyararak bir kahkaha attı. Punch için mi söylüyorsun bunu? İçim hafif ama hiç de hafif bir içki değildir. Kendini pek iyi hissetmiyorsun. İçmesen daha iyi olacak dedim. Neden böyle susadığımı bilmiyorum. Tuzlu bir şey de yemedim ki. İstersen su getireyim. Su mu? Diye küçümseyerek bardağını geri çekti. Bu gece içmemeni istiyorum. Kuvvetli bir içki hazırlamışlar. Ses tonum oldukça sertti. Boyun eğmezlik edilecek gibi değildi. Fakat az sonra onu içki kabının orada gördüm ve kaşla göz arasında bardağı dikişine sert bir bakışla karşılık verdim. Bir an için yanına gidip bardağı elinden kapıp almayı düşünecek kadar rahatsız olmuştum. Ne var ki böyle davranmaktansa Abd ile günün konusu olan Libya'daki savaş hakkında konuşmaya giriştim. Konuşa konuşa mutfağa doğru yürüdük. Abd en eski ve en yakın arkadaşlarımdan biridir. Ona fazlasıyla bağlı ve yakın olmuşumdur ve belki de onun bana verdiğinden daha fazla değer vermişimdir kendisine. Bu pek fark edilmez aslında. Onun da hiç kuşkusuz bana sonsuz sevgisi ve biraz saygısı vardır. Üniversitede bir süre aynı odayı paylaşmıştık. Sonraları bir süre politik bir sorun nedeniyle birbirimizden uzaklaştık. Chicago'ya döndükten sonra ise eski dostluğumuzu sürdürdük. Hatta doktora vermek üzere çalıştığı sürece bizimle birlikte kaldı denilebilir. Abd geçtiğimiz Temmuz ayına kadar politik bilimlerde öğretim üyesiydi. İtalyanlara çok şey borçluyuz diyordu. Savaşa karşı akla yatkın bir tutum içindeler. Evlerine dönmek istiyorlar. Borçlu olduğumuz tek şey bu değil. Kapitalizm onları hiçbir zaman toplama, çıkartma konusunda kurbanı edemedi. Aklı başında insanlar olarak kaldılar. Ağır ağır konuşuyordu ve konuştuğu anda düşünüp söylüyordu bütün bunları. Abd'ın eski bir alışkanlığıydı bu. Hiçbir zaman kendileriyle övünmediler. Arminius'un varislerinden daha zevkli oldukları gibi onlar gibi hoş bir gurur peşinde de değiller. Hiç kuşkusuz bu bir İtalyan yanlışlığıydı. Tekutus Almanları şişirdi. Eva yüzünden duyduğum huzursuzluğum geçmişti. Onun İtalyanlara övgüsünü keyifle dinlemeye koyulmuştum bile. Demek borcumuz bu dedim gülümseyerek. Bizi kurtaracaklarını sanıyor musun? Bize bir zararları olmayacak. Uygarlık Akdeniz'den, doğduğu yerden tekrar başlayacağı benziyor. Doktor Rudd ile bu konu hakkında hiç konuştun mu? Beni ciddiye alıp bu fikri çalmaya kalkışırdı. Doktor Arnold Rudd ya da Abd'ın Mary Baker Rudd adını kullanmaktan hoşlandığı kişi kendi bölüm başkanı ve üniversite dekanıydı. Kaç yaşında vardır? Hala beğenilen, hala kentin en iyi para olan, okuru ve her zaman olduğu kadar cahil. Ben değişik görüşlerimle en çok uğraşmayı sevdiği bir problem haline geldim onun için. Bilim ve sağlık konusunda da haftada iki kez onu görmem gerekiyor. Bir gün bıçağı gırtlağına dayayıp Duanı yap pis köpek diyerek üzerine yürüyeceğim. Bu aşağılık bir yalanlama. Tıpkı Johnson'ın Berkeley'in zaferini taşlaması gibi. Fakat bu adamla uğraşmak için başka bir yol düşünemiyorum. Güldüm ve aynı anda bir kahkaha, daha tiz, hatta bir çığlığı andıran bir ses duyuldu evin ön tarafından doğru. Aşağı salona döndüm. Mina dedi Abt. Elden bir şey gelse keşke. Bu çığlık beni şaşırtmış ve bizi karşıladığı andaki ifadesiyle yüzü gözümün önüne gelmişti. Herkes bağırışarak içeri doldu ve böyle bir kalabalığın toplanmasının ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladım. Birdenbire bu tür toplantıların gerçek amacının insanların içinde kalmış her şeyin boşalıvermesi olduğu düşüncesi aklıma geldi. Hayvanların yaşamak için tuz ve kirece ihtiyaç duyup aramaları gibi bizler de eski Yunan'da olduğu gibi dini ayinler danslarla bu gereksinimlerimizi gideriyor, diğer büyük festivallerde ve yerli eğlencelerini andıran gürültülü kalabalıklarda acılara, işkencelere tanık oluyor, öfke, nefret ve arzularımıza geçici de olsa özgürlük tanıyarak kendi kendimize oyun oynuyoruz. Ne var ki bunları incelikle ve gizli bir biçimde yapamıyoruz. Bir biçimlenmeden, sistemden yoksun, sarhoşluğa dayanarak tanrıları katlediyor, intikam dolu acı çığlıklar atıyoruz. Bu dehşet verici sahne karşısında yüzümü buruşturdum. Öyle, hali kötü. Onun bu sözleri beni daha da emin kıldı ve Abt bunu hissetti. Fakat kendini böyle bırakmamalı, mutfağa doğru hızlı ayak seslerinin yaklaştığı duyuldu. Öyle bir şey vardır ki. Fakat yine sözünü bitirmedi. George'un eşliğinde Mina içeri girdi. Nedir o öyle bir şey dediğin diye sordu Mina. Bağıran sen miydin dedi Abt. Bağırmıyordum. Buzdolabının önünden çekil. George ile buz almaya geldik. Hey siz ne böyle mutfakta gizleniyorsunuz sahi? Dışarıda parti var. Bu ikisi. George'a döndü. Hep bir arada böyle bir köşeye çekilirler. Bu ölü kalıcısı giysilerle öteki de gözlerinin önündeki altındaki halkalarla. Bir fesatlık kurar gibi bir şeyler çevirir gibi. Sallana sallana dışarı çıktı. George sabit olup bitenleri pek onaylamayan bir yüz ifadesiyle elinde buz dolu kabı taşıyordu. Nefis bir gece geçiriyor değil mi dedi Abt. Harry de sarhoş mu? Nesi var bunların yahu? Belki biraz tatsız ama Harry ne yaptığını bilir dedi Abt. Hoş bizi ilgilendirmez. İyi geçindiklerini sanıyordum. Ortada bir problem var fakat yüzünü ekşitti. Çok tatsız. Muhakkak. Bu gece ben de payımı aldım. Şu George'un Allah'ın cezası şiir meselesi. O evet biliyorum. Anlamak tutacağım. Fazlasıyla rahatsız olmuştum. Abt olağan dışı mutsuz görünüyor, öyle konuşuyordu. Onun mutsuzluğunun olağan dışı olduğunu söylemek istemiyorum. Tersine mutlu olduğu enderdi. Fakat bu gece alışılmış şakacılığı ve umursamaz kalabalığı, tersliği her zamankinden daha sertti. Bunu fark etmiştim ve Doktor Rood'u bıçaklamaktan söz ederken ürkmedim değil. İç geçirdim. Tabii hala Mine'ye aşıktı. Ya da onda uğradığı düş kırıklığından hiçbir şekilde sıyrılamadığını söylemek daha doğru. Fakat bu kadarla kalmıyordu, biliyordum. Aşk ya da düş kırıklığı gibi sözcüklerle anlatılamayacak bir doyumsuzluk, bir memnunsuzluk da onunkisi. Dahası Abt'ın mutsuzluğu ve onun bezgin, bitkin fakat yetenekli bir boksör gibi buna meydan okumaya çalıştığını görmek beni usandırmıştı ve kendi kendimden rahatsız oluyordum. Bunu kabul etmek istemedim. Ona yakınlık duymak için duygularımı zorladım. Mutsuzdu işte, öyle değil mi? Oturma odasına döndük. Eva piyano sehpasının üzerinde Stillman ile yan yana oturuyordu. Servetius ve Gilda Hillman ortaya çıkmışlardı. Dans ediyorlardı. Gilda'nın yüzü Servetius'un göğsünde ağır ağır dans ediyorlardı. Birbirlerine yakışan bir çift değil mi? Dedi Mina. Arkamızda duruyordu. Huzursuzca ona döndük. Öyle öyle dedi. Harry güzel dans eder. Gilda da fena değil. Hiç cevap vermedik. O siz de kokuşmuş bir çiftsiniz. Yanımızdan uzaklaşacak oldu fakat daha ağır konuşmak üzere döndü. Kendiniz hakkında böyle üstün fikirler edinmeyin. Harry gibi olamazsınız. Değilsiniz de zaten. Mina diyecek oldum. Mina sensin. Döndük. Gittikçe daha kötü oluyor dedim ama yersizdi bunu söylemek. Gitsek iyi olacak. Abt cevap vermedi. Eva'ya paltosunu almaya çıkacağımı söyledim. Ne diye? Ben henüz gitmek istemiyorum. Ve bu sorunu böylece hallettiğinden emin, sakin sakin çevresine bakındı. Hafif sarhoştu o da. Üsteledim. Geç oluyor ama. O, partiyi dağıtmayın şimdi, diye Stillman araya girdi. Biraz daha kalın. Az sonra Jack Brill ağzı kulaklarında, yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde yanımıza geldi. Mina seni arıyorum, Morris, dedi. Beni mi? Ne istiyormuş, dedi Abt. Bilmem ama bulacağından eminim. Morris, Morris, işte geliyor, söyledim sana. Morris diyerek Mina elini omzuna koydu. Parti için bir şey yapmanı istiyorum senden. Biraz canlandırmak gerek, çok ölü geçiyor. Korkarım sana yardımcı olamayacağım. Pekala olabilirsin. Harika bir fikrim var. Kimse fikrin ne olduğunu sormadı. Jack Brill herkesin huzursuz haline bakıp gülerek neymiş bu fikir Mina diye sordu. Morris birini hipnotize edecek. Yanılıyorsun dedi Abt. Amatörce hipnotizmeye çoktan bıraktım. Partinin canlandırması için başkasına rica et. Mina'nın yüzüne bakmadan oldukça soğuk konuştu. Peki bir fikir değil bu diye araya girdim. Yanılıyorsun harika bir fikir. Lütfen karışma bu işe. Bırak Allah aşkına Mina. Kimse böyle bir gösteriye hevesli değil dedi George Hayes. Sen de karışma bu işe ve sus lütfen George. Yalvarıcısına apta döndü. Morris biliyorum bana kızgınsın fakat ne olur bu kez kırma. Bir şeyler yapmazsak parti dağılacak. Aslında unuttum da artık kimseyi hipnotize edemiyorum. Yıllardır yapmıyorum. Yok yok unutmamışsındır yapabilirsin. Belleğin kuvvetlidir. Mina çekil git dedim. O istediğini yaptırır diye Jack bir kıkırdadı. Bakın görürsünüz. Onu cesaretlendiriyorsun dedim sert bir çıkışla. Mina'nın herhangi bir şeyi yapması için onu cesaretlendirmeye gerek yoktur ki. Beni suçlama boş yere. Hala gülümsüyordu ama bu gülümsemenin ardında kırgın ve düşmanca bir soğukluk gizliydi. Sadece onun istediğini yaptırmasını görmek hoşuma gidiyor. Morris lütfen. Bir takım numaralar yapması için başkasını bul Mina. Bak Mirim burada. İnce oyun ve espriler için biraz kalın kafalıdır o. Hiçbir numara bilmez. Tanrı'ya şükürler olsun ki öyleyim dedi Mirim. Şimdi sana birini bulmak gerek dedi Mina. Kimseyi falan istemiyorum ben. Piyanonun tuşlarına basarak dikkat diye seslendi. Servetius ve Gilda danslarını hiç bozmadılar. Morris'in hipnotize etmesi için bir gönüllü var mı içinizde? Judy ne dersin? Judy tel çerçeveli gözlükleri olan yabancıyla beraber gelen genç kadındı. Hayır mı diyorsun? Kendini ele vermekten korktun galiba. Biraz cesaret ister tabii. Stillman, bu kişiler hipnotizmeye karşı. Hiç gönüllü yok mu aranızda? Hiç kimse gönüllü çıkmadı. Ne çok korkak varmış meğer aramızda. İşte dedim, görüyorsun, kimse ilgilenmiyor. O halde gönüllü ben olacağım diyerek Mina apta döndü. Aklı gelebilecek en budalaca öneri dedi George. Neden beni hipnotize etmesin? Ne var bunda? Abt'ın ne cevap vereceğini bekledik. Son ana kadar Mina'nın önerisi hakkında ne düşündüğünü belirtecek hiç tepki göstermemişti. Bir doktorun hastası olan bir işçinin karşısında ne denli bir açıklama yapması gerektiğini düşünürken kaşlarını kaldırmış, bakışlarında bir şeyler gizleyen haliyle karşısındakini bekletiyordu. Tavandaki gizli ışık yüzünün bir tarafına doğru vuruyor ve kalınca bir karton maske görünümünü veriyordu suratına. Dümdüz siyah saçları geniş alnından geriye doğru taranmış ve gözler ustaca katlanarak delinmiş bir maske. Lanetler üzerime yağsın dedi Jack Brill sessizce kulağıma. Onu bu oyuna sokacak bak görürsün. İmkansız bu. Abt duraladı. Evet diye Mina üsteledi. Pekala neden olmasın? Morris beni duymazlıktan geldi. Diğerleri de karşı çıkacak oldu. Mina içkili dedi Stillman. Ve George ne yaptığımızın farkında mısınız? Diye atıldı. Fakat Abt da onları da duymazlıktan geldi ve ne bir açıklamaya ne de kendini haklı göstermek için bir çabaya girişti. Mina ile ikisi çalışma odasına doğru yürüdüler. Sizlere haber veririz. Daha doğrusu Morris haber verir dedi Mina. O zaman hepiniz içeri gelirsiniz. Onların ardından bir sessizlik çöktü salona. Dans durmuştu. Jack Brill omzunu duvara yaslamış, piposu ağzında bizlerim izlemekten büyük bir zevk alır gibi bakınıyordu. Harry Servetius ile Gilda bir köşede daracık bir koltuğa sıkışmış oturuyorlardı. Odada konuşan sadece ikisiydi. Ne var ki konuştukları anlaşılmıyor, sadece Harry'nin sırnaşık sesi Gilda'nın çatlak kahkahaları duyuluyordu. Gilda'nın böylesine komik bulduğu ne söylüyor olabilirdi Harry? Kendisini budalaca bir duruma düşürmüştü. Hele Abt onun fazla içkili olmadığı konusunda haklıysa iki katı budalalık ediyordu. Eva içkisini piyanonun üzerine koymuş, sık sık bir yudum alıp bardağı yerine bırakıyordu. Onun amaçsız dalgın dalgın kucağındaki kağıt peçeteyi katlayıp düzeltmesi ve belirsiz bakışlarla çevresine göz gezdirmesi hiç hoşuma gitmiyordu. Abt bizleri çalışma odasına çağırdığında Gilda ile Harry arkada kaldılar. Hepimiz çalışma odasında doluşmuştuk ve utanç dolu bir sessizlik içinde kanepede uzanmış olan Mina'ya gözlerimizi dikmiş bakıyorduk. İlk başta rol yapmadığını pek kavramamıştım. Fakat duruşundaki, halindeki değişiklik muazzamdı. Bir anda yeterince gerçek olduğuna inanmıştım. Vücudunu serbestçe bırakmış, yatıyordu. Arkasından doğru kuvvetli bir ışık duvara vuruyordu. Ayakkabılarından birinin bağları çözülmüş ve topuğu çıkmış, parmak uçlarına sallanıyordu. Kolları iki yana açılmış, avuçları yukarı dönüktü. Bileklerinin ne denli, incecik ve kemikli olduğu hemen fark ediliyordu. Ve iki damar çizgisinin arasında kalan beni görülüyordu. Fakat kalçaların genişliği ve göze çarpan kadınsı özellikleri, giysinin altından dizleri, göğüsleri, boynu ve boyun kemikleriyle bir kadından çok bir korkuluk gibiydi ve bu haliyle oldukça üzgün görünüyordu. Mina'nın bu görünümü beni fazlaca etkiledi. Öyle ki Abt'ın bu gösterisine daha da öfkelenmiştim. Abt, Mina'nın yanı başına oturarak yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Mina'nın soluk alıp verişi normal fakat biraz kısıktı. Üst dudağı hafifçe yukarı doğru kalkmıştı. Abt önce ona soğuğu hissettirerek gösteriye başladı. Biri radyatörleri söndürmüş olmalı. Ürperdim. Sen üşüyor musun? Üşümüş görünüyorsun. Burası oldukça soğuk, dondurucu. Mina içini çekerek bacaklarını büzdü. Sonra Abt ona elini çimdikleyeceğini fakat hiç acı duymayacağını anlatmaya koyuldu. Ve gerçekten Mina hiçbir acı duymadı. Oysa Abt'ın çimdiklediği yerde uzun süre iz kaldı. Mina'nın kolunu hareket ettiremez hale getirdi. Sonra ona kolunu kaldırmasını emretti. Abt onu serbest bırakana kadar Mina epeyce uğraştı. Hepimiz yarı yarıya hipnotize edilmiş halde hem onları görmekten korkarak hem de görmeye heves ederek Mina'nın havada duran üst dudağı ve kırışmış göz kapaklarından kendimizi alamıyorduk. Abt onu dinlenmesi için bıraktı. Fakat çok kısa bir süre için. Sonra kaç bardak içki içtiğini hatırlatmaya çalıştı. Abt sayıyordu. Mina doğru olan rakamda işaret edecekti. Bunun üzerine sanki karşı çıkmak ister gibi göz kapaklarının altından gözlerini kaydırdığı fark edildi. Abt saymaya başladı. Kanepenin ucunda Mina'nın çıplak topuğu pantolonuma sürünecek biçimde ayakta duruyordum. Kolundaki bene parmağımla dokunmak gereğini hissettim. Birdenbire onun kapanmış göz kapaklarına bakarken Abt'a karşı duyduğum sabırsızlık öfkeye dönüştü. Evet, hoşuna gidiyordu bu. Onu durdurmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Bu arada Abt saymaya devam ediyordu. 6, 7. Mina cevap vermek istiyordu ama bütün çabasına rağmen işareti veremiyordu bir türlü. Belki kendisine yöneltilen aşağılanmayı hissetmişti. Demek hatırlamıyorsun dedi Abt. Hatırlayamıyor musun? Mina başını salladı. Belki sayı saymasını unutmuşsundur. Bakalım gerçekten unutmuş musun? Şimdi yanağına arka arkaya birkaç fiske vuracağım. Sen de sayacaksın ve bana söyleyeceksin. Hazır mısın? Yeter artık Morris. Onu kendine getir. Yeterince gösteri yaptın. Beni duymuş gibi görünmüyordu. Başlıyorum dedi. 4 kez hafifçe Mina'nın yanağına vurdu. Mina dudaklarını kıpırdatarak dö sesini çıkaracak gibi oldu fakat birdenbire doğrularak gözleri açıldı. Harry, Harry diye bir çığlık attı ve ardından ağlamaya başladı. Yüzü dehşet içindeydi. Biraz fazlaca ileri gittiğini söylemiştim dedim. Abt şaşkınlıkla Mina'ya doğru elini uzattı. Rahat bırak onu diye biri bağırdı. Harry, Harry, Morris bir şeyler yapsana diye Robert Stillman bağırdı. Yüzüne bir tokat atsana. Görmüyor musun? Kriz geçiriyor. Ona dokunmayın. Gidip Servetius'u çağırayım. Diye Jack Brill araya girdi. Dışarı doğru koştu. Fakat Mina'nın kocası kapıya gelmişti bile. Harry, Harry. Önden çekilin. Göremiyorum onu dedi George. Odayı boşaltalım hadi diyerek Jack Brill hepimizi dürtüklemeye başladı. Hadi hadi odada durmayın. Abt Brill'in elini iterek bana duyamadığım bir şeyler mırıldandı. Eva oturma odasında değildi. Onu aramaya koyuldum ve mutfağın verandasında buldum. Ne yapıyorsun burada böyle diye ters bir şekilde sordum. Ne var bunda? İçerisi çok sıcaktı. Biraz serinlemek istedim. Onu içeri çektim. Bu gece neyin var senin? Ne oldu sana? Onu mutfakta bırakarak çalışma odasına döndüm. Nasıl oldu diye sordum. Atlatacak, merak etme. George ile Harry yanındalar. Ne güzel bir kapanış oldu doğrusu. Karım da adam akıllı içmiş. Karın mı? Eva mı demek istiyorsun? Evet Eva. Bu soruyu sormakta haklıydı çünkü ona gerçekten hala bir yabancı gibi davranıyordum ve buna kırılmıştı. Az önce Mina'yı kışkırttığı için beni huzursuz etmişti ama şimdi diğerlerinden daha kötü olmadığını görüyordum. Parti tam bir keşmekeş oldu, öyle değil mi? Öyle diye katıldım ona. Bu insanlar üzerinde hiç düşündün mü? Nesi var herkesin böyle? Çok düşündüm dedim. Sen ne düşünüyorsun? Demek fikrimi soruyorsun dedi Brill gülümseyerek. Bütün bunları bir yabancının gözüyle görmek istiyorsun öyle mi? Sen tam anlamıyla bir yabancı sayılmazsın Jack. Sadece 5-6 yıldır aranızdayım. Her neyse. Eğer ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsan bana biraz sert davranıyorsun gibi geliyor diye mırıldandım. Doğru. Sıkı fıkı küçük bir grup bu. İçlerinden bazılarını seviyorum. Mina'yı ise çok seviyorum. Diğerleri biraz burnu büyük sınıfına giriyor. Pek anlaşabileceğim gibi değiller. Hatta soğuk. Sen bile. Eğer böyle söylememe güceniyorsan. Yo. Kapalı bir kutusun. Aslında kötü bir insan olmadığını anlamam için epeyce zaman geçti. Önceleri herkesin sana göre davranmasını isteyen bir insan olduğunu sanmıştım. Bundan biraz farklı ve biraz daha iyisin. Ne var ki Abt değil. O kötü bir hasta olarak nitelendirilebilir. Belki onun da üzerinde daha çok düşünülmesi gerekir. Onun için biraz daha çaba sarf edebilmeyi isterdim. Hayır, yanlış olan bir şey var. Hem sonra sizler birbirinizin varlığıyla bir ömür boyu kendinize yetecek bir doygunluk duyabiliyorsunuz. Diğer herkesi dışınızda tutuyorsunuz. Kırıcı oluyor bu. Örneğin benim gibiler için. O halde neden aramızdasın? Bilmiyorum. Sanırım bu yaşantınızı sürdürüşünüzü izlemek ilgi çekici geliyor. Anlamıyorum. Sen sordun. Hiçbir şey yok bunda Jack. Hoşça kal. Elimi uzattım. Bir anlık şaşkınlıktan sonra elimi sıktı. Belki buruk, alaylı bir şaşkınlık denilebilirdi buna. Hoşça kal Joseph. Eva yürüyecek halde değildi. Bir taksi çağırdım. Onu binmesine yardım ettim ve yol boyunca başı omzuma dayalı uyudu. Kavşakta durduğumuzda gölgede kalan yüzüne doğru şöyle bir baktım. Sarı trafik lambasının ışığı şakağına vuruyordu. Ve ince bir damak şakak kemiğinin oyuntusunda hafif bir kıvrım yapıyordu. O anda Mina'ya koltukta yatarken gösterdiğim tepkiye benzer bir şey duydum. Taksi gündüz yağan karın çıkan rüzgarla yerden savrulan tanecikleri arasında karanlık caddeden ilerliyordu. Bütün bu olanlara ne demek gerekiyordu? Kendi kendime ben de içkiliymişim gibi sordum. Bir sıçrayışta Hobbes'in deyişiyle çirkin, vahşi ve kısa dünyanın ortasına düşmüştük. Bütün duygularım, Mina'ya bakarken duygulanmışım, Jack'in sözleri ve Eva'nın dik başlığı hepsi birden saldırıya geçti. Ne diyebilirdim? Soruyu tekrarlıyordum fakat tam bunu düşünürken soruyu soruşumdaki amacımın ne olduğunu fark ettim. Abdü temize çıkartacak, onu koruyacak bir yol arıyordum ve onun kanalıyla ruh birliğinden geriye kalan her şeyi. Fakat o zaman Abd ne kadar suçlanabilirdi? Gerçeği kabul edelim. Birisi sürekli gözdağı ile karşılaşıyor ve zaman zaman bu çirkin, vahşi kısa dünya tarafından kuşatılarak beklenmedik köşelerde kıstırılıp savaş kaybediyordu. Birlik içinde mi? Yo, kendi kendine de. Biri tümüyle cahil olabilir miydi böyle zamanlarda? O kadar çok ihanet vardı ki, hava kadar, su kadar, içinizde, çevrenizde ister istemez bir parçanız olarak giriyordu yaşamınıza. Onlar için nüfuz edemeyecekleri hiçbir şey yoktu. Taksi durdu. Eva'nın inmesine yardım ettim. Evde onu soydum, yatağına yatırdım. Battaniyenin üzerinde çıplak koluyla ışıktan gözlerini korumaya çalışıyordu. Işığı söndürdüm ve karanlıkta soyundum. Ne gibi bir engel koyabilirdi kişi bu ihanetlerin önüne? Eğer Abd'ın hainliği ve öç alma isteği bu kadının elini çimdiklemeye kadar düştüyse, en ufak açıkları incelemekle kendi düşüncelerimde nelerden vazgeçebilirdim? Ya Eva ve diğerleri, evet ya diğerleri? Birden bütün bunların hiçbirinin Abd için birer özür olmayacağını hissettim. Ve ben kurnazca baştan karşı koymakla işin sonuna varmayı becermiştim sadece. Hayır, onu haklı göremezdim, gösteremezdim. Mina'nın elini çimdikleyişi beni irkitmişti. Onun için hiçbir özür bulamazdım, düşünemezdim. Hem de hiç. Ona duyduğum neydi? Bunu yavaş yavaş anlamaya başlıyordum. Evet, oyundaki öfke ve kin beni irkitmişti. Karşısındaki insan tepki gösteremeyecek durumda olduğu için daha da vahşiydi bu davranış. Uykuya dalana kadar epeyce zaman geçti. Alnımı çarşafın bir ucuyla silerek ertesi gün daha aklı başında, sakin bir biçimde düşünürüm bütün bunları diye kendi kendime söz verdim. Fakat gerçeği bulduğumu şimdiden biliyordum ve ne yarın ne de başka bir gün bunu kafamdan atamayacağımı da biliyordum. Huzursuz, sürekli düşler içinde bir gece geçirdim. Bu sadece bir başlangıçtı. Bu geceyi izleyen aylar içinde kurduğum çevremde ard arda zayıflıklar gözüme çarpmaya başlamıştı artık. Jack Birley'nin gördüklerini görmüştüm. Fakat ondan daha iyi bildiğim için daha ince ileyip sık dokuyor, daha katı düşünüyordum her şeyi. Bir başkasının bütün bunların beni ne denli etkilediğini bilebilmesi oldukça güç aslında. Çünkü kimse planımı, özünü, katılığını, benim bağımlılığımı benim kadar anlayamaz. Budalaca ya da değil. Gereksinimlerimi karşılıyordu ya. Belki plan küçümsenebilirdi. Ama gereksinimlerim asla. Partiden sonra ne Harry'i ne Mina'yı gördüm. Ziyaretlerine gitmedim. Gecenin sonrası ne olmuştu hiç bilmiyordum. Sanırım aralarındaki sorunlar sonunda çözümlenmiştir. Abd Washington'a gitti. Sık sık yazıyor, genellikle neden kendisine çok az yazdığımı sormak için. Bir yönetici olarak başarılı, anladığım kadarıyla kendi pek yetinmese de parlak bir genç sayılır. Belki ona daha sık yazmam gerekir. Her şeye rağmen ne olursa olsun eski bir arkadaşımdı. Onda hayal kırıklığına uğramam onun suçu değildi. 23 Aralık. Saat 11'e kadar uyudum. Bütün öğlenden sonra evin içinde oturdum. Belli bir şey üzerinde kafa yormadan, düşünmeden gün geçti. Noel gecesi Amoslar'a yemeğe gidiyoruz. Eva onların davetini kabul etti. 24 Aralık. Mira Nadler Acenta'nın bana sözünü ettiği araştırma işi için kadın memurlarla çalışmaya karar verdiğini bildirmek üzere telefon etti. Kadınlar için askere alınma olasılığı yoktu. Böylece işi yarıda bırakma tehlikesi de ortadan kalkmış oluyordu. Fakat yine de beni işe aldırmak için çaba gösterdiğini söyledi. Beni salık verdiği belgelerin bir kopyasını sakladığını ve verdiği sözleri tuttuğunu kanıtlamak üzere bunları bana göndereceğini de belirtti. Buna hiç gerek olmadığını söyledim. Kendisine inanıyordum. Yine de gönderecekmiş. Yakında bir gün benimle görüşmek istediğini söyledi. Kesin bir gün kararlaştırmaksızın tatilde görüşmeye karar verdik. Sanırım benim birisi tarafından ele alınıp üzerimde uğraşılması gerektiği kanısında. İyi niyetine inanıyorum ama benim için fazla uğraşmasına izin vermek niyetinde değilim. John Pearl ve Aft bize Noel kartları göndermiş. Bugünlerde şu kırtasiyeciye kadar gidip zarf almam gerekecek. Eva bir hafta kadar önceden kartpostallar almıştı ama zarflarını unutmuş. Bu zahmete değeceğine pek kendimi inandıramıyorum ya, neyse. Yine de çevremizle iyi ilişkilerimizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vinegar son günlerde müthiş içiyor. Yarım litrelik boş içki şişelerini komşu bahçelere atıyor. Bu sabah karın altında kalmış tam 18 şişe saydım. Eva kapımızı kilitli tutmamız konusunda ısrar ediyor. Bazı eşyaları kayboluyormuş. Ethel Pearl ona doğum gününde bir kutu içinde 5 küçük parfüm şişesi göndermişti. Tuvalet masasındaki sepetin içinde sakladığı bu şişelerden ikisi kayıpmış. Ve Eva o kendinden emin tavrıyla bir kleptomanyak o diyor. Beni kır demek istiyor tabii. Parfüm şişelerinin kaybolmasına adam akıllı kızmış ve Bayan Briggs ile bunu konuşmaya niyetli. Odanın anahtarını bir anahtarlığa takıp üzerimde taşımam gerekecek anlaşılan.